Çok kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri ve bizi YouTube programından izleyen kıymetli seyircilerimiz, programımıza bu haftada hoş geldiniz. Spor-ahlak ilişkisini konuştuğumuz programımızın bu bölümünde sporda liderlik nedir? Sporun gündelik hayatta rol model olması bizim için ne anlam ifade ediyor? Bu konulara girmeye çalışacağız. Programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, niyaz ediyorum diyerek sözü Rıfkı abiye veriyorum. Rıfkı abi hoş geldin.
Hoş bulduk. Necmettin, ben de herkese selamünaleyküm diyerek başlamak istiyorum. Bugün hem o liderlik hem de yönetim. Yani sporda yönetim nasıl olmalı? Bir yönetici hangi karakterlere sahip olmalı? Özellikle o bulunduğu kulübün özelliklerini, ilkelerini, süreçlerini ve fonksiyonlarını yönetebilmeli ve o kaliteyi profesyonellik bandında stratejik bir planlamayla kaynak yönetimi ve sürekli değişim, veriliğe açıklık gibi özelliklerin önemini vurgulayabilecek, yaşatabilecek ve bunu bilebilecek samimi, dürüst insanların daha detaylandırıp şekilde ileriki zaman diliminde konuşacağız.
Rıfkı abi, girişte sen de söyledin. En önemli şey aslında bir sporu bir işletme gibi düşünürsek, bir işletmede de, bir toplumda da, devlette de, spor organizasyonunda en önemli kaynak insan kaynağı.
Tabii.
Bunu bir kardeşimiz güzel bir şekilde kıymet olarak ifade etmişti. Bazı kurumlar bunu kıymet olarak nitelendiriyor. İnsan kıymetleri diyebilir miyiz?
Çok güzel.
Yani insan bir varlığın, bir eşyanın, dal bir organizasyonun araçsallaştırılmış bir kaynağı değil. Asıl kıymeti odur. O organizasyon insan için anlam ifade etmelidir diyebilir miyiz abi?
Tabii, net.
O zaman konuşacağımız şeyin, bugünkü meselenin de bakış açısı 180 derece değişmiş oldu abi. İnsan kaynak mı, kıymet mi?
Bence kıymetli bir kaynak. Şimdi bak Necmettin,
çok güzel.
Çok güzel bir yerden giriş yaptık. İşte burada insanda duygu var ama. İnsanda duygu var. Kaynağa ulaşmak da bir duygudur. Kaynağın kıymetini bilmek de bir duygudur. Hakkın kıymetini bilmek gibi. Hakkın kıymetini bilmek gibi. Neden? Bunu niye söylüyorum? Yöneticiler maalesef koltuğa hizmet için mi geliyorlar? Koltuk bana hizmet etsin diye mi geliyorlar? İşte bugün spor kulüplerimiz maalesef derneklerle yönetiliyor. Ve daha sonra da AŞ oluyorlar. Belli bir grubun, belli bir kısmının, finansal grubunu oraya atarak. Peki Necmettin, dernekler büyük camiaların genel kurullarını oluşturuyor. Öyle mi? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve diğerleri. Yani derneklerden oy alabilen, kulüp üyeliklerinde dahil olup da dernekler üzerinden alabilenler yönetici oluyorlar. Bu yöneticiler nasıl olmalı? Nasıl biz Şampiyonlar Ligi'nde, ki sen az sonra bir örnek vereceksin, ben oraya girmeyeceğim ama
evet.
İngiltere 6 takımla 16'ya kalabiliyor. Almanya 3-4 takımla, ki İtalya bu ara geri kaldı. İspanya 3-4 takımla, yani Şampiyonlar Ligi 3 ülke üzerinden oynanıyor. Bu arada Galatasaray'ı da tebrik edelim. Çok önemli bir tur atlama aşamasına geldiği için. Şimdi bugün daha çok güncele girmek istiyorum bu hafta yani. Çünkü yöneticilerimiz bu kalitede olursa, ya bugün İngiltere bunu başarmış. İngiltere, Almanya başarmış ve İspanya başarmış. Yani bugün yöneticileri koltuğa hizmet ediyor. Yani o koltuk bugün Şampiyonlar Ligi'nde para ligi, tanıtım ligi ve ülkelerin insanların heyecanını yaşattığı bir lig oluyor bu Şampiyonlar Ligi. Ve dolayısıyla maddi manevi katkısı çok büyük. Ve Türkiye burada yok gibi. Neden? Biz diyoruz ki bu programın amacı Şampiyonlar Ligi'ne en az 6 takımla olmasak bile en az 3 takım, 4 takımla gidebilmenin yolu kulüplerimizi duyguyu davranışına dönüştüren psikolojik liderlerden geçiyor. Duyguyu davranışa kaliteli, yani koltuğa hizmet anlayışıyla davranışına dönüştüren psikolojiden geçiyor. Böyle liderlerimiz, böyle yöneticilerimiz olursa Necmettin, acaba biz de çok başarılı olur muyuz?
Şimdi Rıfkı abi, tabii sizin girişinizde de açığa çıktığı gibi iki boyutu var olayın. Bir, liderlik kurumu, yani liderlik bir insan tipinden ziyade liderliğin bir kurumsal anlamı. İki, Türk sporunun, Türk spor kurumsallaşmasının yapısı. Bu ikisi üzerinde aslında iç içe geçmiş olan bu iki alanın bizim birbirinden ayırmadan, bazen de ayrı ayrı konuşmamız gerekecek bugün.
Doğru.
Şöyle yapalım mı? Yani liderlikle birlikte kurumsallaşmayı, spor yönetimini birlikte mi çok konuşalım, yoksa ayrı bir program mı yapalım?
Bence ona ayrı bir program yapalım. O çok değerli bir program olur. Kurumsallaşmanın öncesini konuşalım biz. Kimle kurumsallaşacaksın? Şimdi kaliteli bir kurumsallaşmayı yapabilmen için, yani önce kimlerden oluşacak bu? Hangi karakterlerden, ki girişte söylediğim özellikler var. O camianın gelenekleri var, görenekleri var, taraftarı var, medyası var.
O zaman
buraya hitap edecek insan ve insanlar kimler olmalı ki biz kurumsallaşmaktan muhteşemi yakalayalım?
O zaman şu çıkıyor: kurumsallaşmayı inşa edecek olan da insan tipi. O insan tipi önemli.
Tabii işte, çok güzel.
Evet.
Peki bu insan kim olmalı, nasıl bir insan olmalı?
Tabii.
Yani koltuğa hizmet için gelen bu insan nasıl olmalı? Ya nasıl
şu,
hizmet edebilir?
Şunu demek istiyorsun aslında. En iyi kurumsallaşma, kurumsal yapıyı da dizayn etseniz, ki örnek verelim. Bugün çok uç bir örnek olacak ama belki konu ilgili. Kurumsallaşmayla övünen, dünyanın en kurumsal ülkelerinden biri olan, her anlamda kurumsal olan ve kurumlarıyla modern demokrasi, hukuk devleti inşa ettiğini savunan Amerika Birleşik Devletleri'nden Trump gibi kurumları bile dinlemeyen bir adam çıkabildi. Dolayısıyla ne kadar iyi kurum inşa ederseniz edin, nihayetinde İnsanda bitiyor her şey diyebilir miyiz abi?
Aynen öyle. İşte bütün anlatmak istediğim bunu sen harikulade özetledin. Yani insan, spor ve ahlak. Şimdi bizim konumuz spor ve spor kulüpleri.
Kurumsallaşmayı ayrıyeten konuşuyoruz.
Kurumsallaşmaya aday, yani
kurumsallaşmaya giden.
O ayrıyeten, o güzel bir yere geldin. Ama asıl önemli olan kurumsallaştırmayı gerçekleştirecek insanlar nasıl bir karakter olmalı? İşte burada Allah'ın kulunu olduğu...
Yani birbirinden ayırt edemeyiz ama diyorsunuz müstakil olarak bizim ilmi olarak konuyu dağıtmadan bugün liderlik ve insan tipine girmemiz gerekiyor.
Yani Allah'ın kulu olduğunu fark eden eğer birileri olursa koltuğa hizmet eder. Çünkü bilincinin kilidi açılır. Allah'tan korkan, kuldan utanan bir adam eğer kurumsallaşmanın başında ise korkma. Korkma. Ama değilse kork. İşte Trump örneği.
Bilincinin kilidi açılır dediniz. Ben Sokrat'a soruyorlar. Efendim diyorlar, bu kadar konuşuyorsunuz, yazıyorsunuz, bu kadar anlatıyorsunuz, bu kadar talebe yetiştirdiniz. Ama diyorlar, bu kadar anlattığınız şeyle kendi hayatınızdaki problemleri işte çözebiliyor musunuz, çözüyor musunuz diyor. Soruyorlar. Hani talebeleri böyle bazen takılırmış efendim. Her insanın ailesiyle, eşiyle işte özel hayatında problemleri olur. Sokrat için çok hikaye anlatılır. O da talebelerine, o da dermiş hani, iyi bir eş bulursanız, evlilikle ilgili bir gün sormuş öğrencileri. Efendim mutlu evlilikle ilgili ne dersiniz? İyi bir evlilikle ilgili, iyi bir eş bulursanız mutlu olursunuz. Bulamazsanız benim gibi filozof olursunuz.
Peki iyi bir eşten kastın acaba?
Bu işin esprisi tabii. Şöyle diyor Sokrat, diyor ki ben bu kadar konuştum. Bu arada kitabı yok Sokrat'ın. Bir filozofun, bir bilge insanın illa kitap olması gerekmiyor ama yüzlerce talebe yetiştirdi.
Elhamdülillah.
Bunların Sokrat antik Yunan'da. Elhamdülillah diyelim mi?
Özür dilerim.
Diyelim
o manada demedim. Kitapsız da insan yetiştirilebiliyor.
Tabii. Ama yetiştirdi bazı talebe.
Yani muhabbetli.
Bazılarının da ismini vermeyeyim, düşünceleri ama modern dünyayı inşa ettiler ve dünyanın başına da bela oldular. O ayrı bir konu.
İşte
oraya...
Özür diliyorum ama çok güzel bir şey söyledi Necmettin. Şiddetli merhametle, şiddetli muhabbetle yetiştirdiği için böyle oldu.
Açabilir misin onu abi?
Ne abi çok güzel açacağım. Erkam Radyo'da hocamın katıldığı programda konunun ana özü muhabbetti. Oradan muhabbetin başarısı, güzel muhabbet, kalpten gelen muhabbet olursa ikiye ayrılan muhabbet şekli var. Biri merhametli muhabbet. O muvaffakiyetleri açıyor. Diğeri de şiddetli merhamet. O da zulmü getiriyor.
Güzel. Evet, o zaman şöyle yapalım. Liderlik tiplerine girecektim. İstersen girelim.
Gir.
Şöyle yapalım. Şimdi baktığımızda bizim medeniyetimizde bizim Doğu medeniyetinde ve özellikle İslam medeniyetinde hizmetkar liderlik tipinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani ne demek hizmetkar liderlik? Bütün mevcudatı, bütün varlığı kendisine emanet edilen, spor kulübüyse, oyuncuysa, sizin altınızdaki ekipse, yöneticiyseniz, hangi alanda olursa olsun, sizin altınızdaki kişilerin Allah'ın kulu olduğu bilinciyle onlara hizmet etme yükümlülüğü, sorumluluğu duygusuyla bakmak. Yani siz otoriteyi, çalışanlarınız üzerindeki otoriteyi bir hukuk, yapısal bir çerçevenin zorunlu yükümlülüğü altında değil de Allah'ın bütün mevcudatına, canlara, bütün canlara hizmet etme sorumluluğuyla yapıyorsunuz.
Daha doğrusu sana Allah'ın aslında oraya getiren de sen Allah, emanet ettikleri var sana.
Evet, emanet bilinciyle. Dolayısıyla o bilincin tezahürleri de otomatikmen dediğiniz gibi merhameti, adaleti, şefkati ama hakkaniyeti de getiriyor. Ne demek hakkaniyet? Hazreti Ömer Efendimiz'e radıyallahu anh atıfta bulunalım. Tesis etmek diyor adaleti, kişinin diyor nefs mertebelerini geçip Allah'a vuslat olması, salih bir kul olmasının da üstündedir diyor. Çünkü siz salih bir kul oldunuz ama kendi hayatınızda, ailenizde, iş hayatınızda adaleti tesis edemiyorsunuz. Bu da büyük bir imtihan. Şuraya gelmek istiyorum. Baktığımızda liderlik tiplerine Rıfkı abi, hukuka dayalı liderlik tipi ön plana çıkıyor. Ne demek hukuka dayalı? Yani demokratik kurallar ve hukuk çerçevesine liderlik yapma. Kişi risk almaz, hukuk ve demokrasinin somut verileriyle liderlik yapar. İkincisi geleneksel liderlik tipi vardır. Ne demek geleneksel liderlik tipi? Toplumların her toplumda, az önce de girişte de söylediğiniz, kurumların kültürü vardır. O kültür, kurumların veya toplumların kültürüne göre siz şey alırsınız, konum alırsınız, konumlanırsınız. Üçüncüsü de karizmatik liderlik. Ne demek karizmatik liderlik? Siz bütün sorunların çözümünün dili olursunuz. Sizin varlığınızda o sorunların dili ne sizin üzerinizden toplum veya bulunduğunuz kurumdaki insanlar inanır. Mesela Türkiye'de bu tür liderlik tipi çok daha öne çıkıyor. Karizmatik liderlik. Dikkat edin Fatih.
Karizmatik liderlik neden çıkar öne?
Mesela Fatih Terim hocamız Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oldu. UEFA Kupası'nı aldı. Siz orada bulundunuz. Sonra Milan'a gitti. Pirlo şöyle demişti. Fatih Hocam bizim İtalyanların anlattığı şekilde bir düzenli bir taktik anlamda bize bir bilimsel analitik taktikten ziyade daha çok duyguyla maçı hazırlayan bir hoca profili çizdi. Maç öncesi verdiği taktikleri de altyapıdan öyle gelmediğim için çok algılayamamıştım dedi. Bu Fatih Hoca'nın eksikliği anlamda söylemiyor bunu, tespit anlamında söylüyor.
Doğru.
Dolayısıyla ne diyorsun abi?
Yani Necmettin, lider, yani lider diyelim, kulübün başkanı diyelim ya da kulübün en üst...
Sizin bir sözünüz var. Takımlar, camialar, tabii, yönetici, başkan ve yönetim kuruluyla çok başarılı güzel olur veya olmaz diyorsunuz. Tabii. Bunu açalım biraz
çok
abi.
Çok güzel. İşte oraya geldik. Yani iş konu oraya geldi. Türkiye'de, özellikle Türkiye'de...
Ne oyuncu ne teknik direktör
asla
diyorsunuz.
Asla kulüp başkanları şampiyon olur, kulüp başkanları küme düşer. İşte ben baştan beri ne diyorum? Koltuğa mı hizmet edeceksin? Koltuk mu sana hizmet edecek? İşte bunun için o başkan nefsini hesaba çekebilen başkansa, bak çok önemli bir şey söylüyorum Necmettin, o zaman koltuğa hizmet eder. Ve o koltuk da onu başarıya götürür. O hizmet ettiği koltuk, çünkü o koltuk komple bir kompakt bir koltuktur. Onda her şey var o koltukta. Taraftar var, camia, ama sen kendi amaçların uğruna o koltuğa oturursan o da seni rezil eder.
Şunu mu diyorsunuz? Çalışanlarınızın, liderlik yaptığınız camianın, toplumun potansiyellerini, cevherlerini ortaya çıkarıp, tabii, o cevheri ortaya çıkarabilirseniz ve bunu ahlak ve hukuk çerçevesinde yapabilirseniz aslında kompakt, bütüncül, kaliteli
ama
bir lider olursunuz.
Ama bu bir ayağı bu.
Bir ayağı.
Bu, bir ayağı. Öbür ayağı ne? Öbür ayağı kulübün gelirini, giderini, yapısını, genç veya yaşlı tercihlerini, sporcu kalitelerini, altyapıya hizmetini, senin iki dudağın arasında olduğunu ve bunun da sen sorumlu olduğunu ve yönünü de tamamen buna ve bütün çalışmalarını kendi kuracağın ekipte bu inanca sahip, yani ben buranın bir lirasını, yani kulübü vakıf gibi yönetecek.
Şöyle diyelim o zaman.
Vakıf gibi yöneten yöneticiler
abi,
başarılı olur.
Sporda da, işletmede de aslında üç ayak var. Bir sportif alanı, olayın takım boyutu, iki idari yapılanma, üç mali yapılanma. Tabii. Bu üçünün baktığımızda Türkiye'de çok dengesiz olduğunu görüyoruz.
Bugün neden? İşte bütün konu burada.
Galatasaray bugün Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıktı. Ama çok büyük bir mali darboğazdan geçiyor Galatasaray. Çok büyük borcu olan bir kulübümüz. Biliyorsunuz kulüpleri iki kez Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, bankalar evet. birliğinde yapılanma oldu. Ve ikisinde de verilen sözler tutulmadı Rıfkı abi.
Tutulmaz. Bu zihniyette tutulmaz ama.
İkincisi insan kaynağı anlamında dediğim organizasyon anlamında sportif başarının yanında kulüplerin de dediğiniz gibi az önce derneklerle yönetildiğini görüyoruz. Ve bunlara liderlik eden kişilerin de tabiri caizse iki dudağının arasında kalan bir spor yönetimi var. Şimdi bu
onun içinde felaketler.
Bu bir çelişki değil mi abi?
Çelişki, büyük çelişki. Ama Türk annelerinde aslında böyle değildir. Ama maalesef son 100 yıldır yani kulüplerimiz kuruldu. Ama sonrasında da profesyonelliğe geçiş oldu. Yani profesyonelliğe geçtiğimiz günden beri maalesef biz geri gittik, ileri gitmedik.
Ama bu yapının içerisinde de çok başarılı spor adamlarımız çıkmıştı. Kimlerdi mesela? Süleyman Seba, Özhan Cenaydın gibi herkesin...
Ama üçüncü, dördüncü, beşinciyi zor buluyorsun.
Yok, şu anlamda dedim. Bütün bu olumsuzluklara rağmen başarılı olmuş lider tipi de çıktı.
Tabii. Eğer bir Süleyman Seba, bir Sadri, Trabzonspor'da...
Özhan Cenaydın dedik.
Galatasaray'da Özhan Cenaydın, bir de Trabzonspor'da şampiyon yapan ilk 4 senede ismini aklıma gelmedi. Geçmişten gelen 76'lı 77'li yıllarda 67 70'li yıllarda hatta Trabzonlu olmayan
bizim Trabzonspor'un kurucusu başkanı evet ilk başkanlarından.
Şimdi bu insanlar niye başarılı oldu Necmettin? Söyleyeyim ben sana. Karakterleriyle başarılı oldular.
Hatta güzel bir sözü var Trabzonspor.
Karakterleriyle başarılı oldular. Necmettin. İnsani değerlerle başarılı oldular. Ve her şeyden önce de koltuğa hizmet ettiler Necmettin. Ben Beşiktaş'ta Sayın Süleyman Seba ile birkaç kez görüşmüştüm. Hem futbolcuyken hem sonra daha ileriki yaşlarda televizyoncuyken. Orada tanıdığım çok değerli bir büyüğümdü benim. Neden biliyor musun?
Şamil Ekinci'yi diyorsunuz.
Şamil Ekinci'ydi. Şimdi bir Şamil Ekinci var mı? Yok. Bir Süleyman Seba var mı? Yok. Bitti. Profesyonellik bitirdi bunları. Bunlar o zaman da amatördüler. Profesyonel bakıyorlardı ama Özhan Canaydın'ın bana çok güzel bir lafı var. $60 milyon param gitti dedi. $60 milyon. Süleyman Seba...
Çok büyük paralar abi.
Tabii. Süleyman Seba'nın bana bir lafı vardır. Ben Beşiktaş'ı şampiyon olsa da olmasa da kasasında $1 milyon olduran bir başkandım dedi. Şu anda bile $1 milyon var. İstersen dünyanın en pahalı futbolcunu alırım ama almam. Benim çocuklarım oynayacak dedi. Benim çocuklarım oynayacak dedi. Bize başkan olanlar önce düsturu bizim çocuklar olacak. Şu anda bizim milli takımımızda Avrupa'da oynayan lejyoner oyuncularımız olmasa milli takımımız sağlam değil. Çünkü 9 tane 10 tane oyuncu hep altyapıdan gelen de değil. Hep yabancı oyuncu oynuyor. Peki bizim çocuklarımız başarılı olamaz mı zannediyorsunuz? He? Al en son Galatasaray Liverpool maçında sahanın 3 tane çok iyi oyuncusu var. Uğurcan, Abdülkerim, Barış. Bunlar yabancı mı? Değil. Bizim çocuklarımıza inanan yöneticiler lazım. Önce kendisine inanacak, sonra bizim çocuklara inanacak. O zaman bizim bütün kulüplerimizin kasasında borç kalmaz, para olur ve ihracat yapan Türkiye'de Portekiz gibi takımlar olur.
Şimdi oraya geleceğim Rıfkı abi. Bodo Glimt diye bir takım var.
Hadi buyurun.
3 yıldır Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, yarı final
oynuyor. Kaç para değeri var?
$40 milyon civarında.
Peki İngiltere kulüplerinin total rakamı $10 milyar geçti.
Galatasaray'ın bile $400 milyon şu
buyur
anda.
Buyur yani.
Şimdi Bodo Glimt'i biraz inceledim. Oradaki liderlik ve yönetim anlayışına baktığımda Rıfkı abi başkanın ki birçok Avrupa kulübünde bu böyle çok görünür olmadığını takımla başkan arasındaki organizasyonda gerek yöneticilere gerek de sporculara mental destek veren koç dediğimiz koç yani zihinsel liderlik yapan kişinin olduğunu gördüm. Hatta bir Norveç Kraliyet ailesinden hava kuvvetlerinde üst düzey bir pilotluk yapmış. Özellikle stres altına karar verme, mental dayanıklılık, oyun içerisinde oyunu okuyabilme gibi alt parametrelere girmeyeyim.
Ve bunları da yönetime kaliteli bir şekilde aktarıp onları da uyandıran bir zihniyet.
Dolayısıyla Bodo Glimt yine geçen hafta Sporting Lisbon'u bu hafta 3-0'la geçti ilk maçta. Muhtemelen üst tura çıkacak. Şimdi küçücük bir takım ve Norveç'in nüfusu 5 milyon. 5 milyonluk bir ülkede bir takım çok ciddi anlamda böyle bir başarılı bir model geliştiriyor. Şunu demek istiyorum. Sokrat'ı tamamlarsam ben diyor biley taşıyım diyor. Biley taşı diyor bıçak değildir diyor. Kesmez bıçağı bileyler diyor. Ben kesmesi gereken bıçağı bileyleyen kişiyim diyor. Şöyle diyebilir miyiz Rıfkı abi? Liderler hem kendileri biley taşı gibi olup aslında spor liderleri çalışanların içindeki CFR'i ortaya çıkarması gerekir. Bir öğretmen gibi davranması gerekir. İyi insan çalıştırması gerekir. Adaletle davranıp kayırmacı olmaması gerekir. Ama bunları yaparken de yanında bunları kendisine hatırlatacak uzmanların olması gerekmez
mi
abi?
Ve de aynı ekipte olacak.
Evet.
Şimdi çok güzel, harika. Yani şimdi
çünkü bir insan her şeyi düşünemez Rıfkı abi.
Tabii böyle bir insan eğer koltuğa hizmet zihniyetiyle gelirse Necmettin, tadından yenmez.
Koltuğa derken oradaki değerlere hizmet.
Ama sonunda
koltuktan
başkan.
Koltuktan kastınız değer yani.
Tabii başkan olarak sen şimdi bu koltuğa Trabzonspor başkanı, Beşiktaş başkanı.
Çünkü Türk toplumunda şöyle algılanıyor, koltuk sevdalısı. Ne demek
niye,
koltuk?
Niye bu laf var peki abi?
Aslında koltuğa siz farklı bir anlam yüklüyorsunuz. Değeri, abi, oradaki değeri.
Koltuk çok değerli, o camiayı temsil ediyor.
Heh, evet.
Yani şimdi bak, yöneticilerimiz ya bu dediklerini yapacak kalitede olmalı Necmettin, yönetim. Ya da olanlar da değişecekler, korkmasınlar. Yoksa hep aynı yerde kalırlar. Türkiye hep Şampiyonlar Ligi'ne tek takım zor gider. Anladın mı? Yani biz 6 takım İngiltere Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsa, İspanya 4-5 takım gidiyorsa, Türkler niye gidemiyor abi? Ben bunu kaldıramıyorum. Ve bunun sorumlusu da bu ülkeyi yöneten kulüplerin, yani bu ülkede spor oynayan, buraya gidecek olan kulüplerin yöneticilerinin sorumluluğudur. Başarısızlığıdır. Yetersizliğidir. Çünkü yetkiyi kaliteli adamlara veremiyorlar. Anladın mı? O senin dediğine geliyor iş. İşte böyle uzmanları bulup da koyamıyorlar oraya. Neden? Hep kayırmacılık var. Benim arkadaşımsın, gel yönetime. Onun arkadaşı, gel yönetime. Peki, ama benim devletimin de burada
o
öyle bir kanunlar koyacak ki.
Otoriter muhabbet, şiddetli muhabbet.
Hah! Bravo ya, işin sonu muhabbete geliyor.
Şimdi ben sizi seviyorum ama döverek seviyorum.
Olmaz.
Güzel.
Allah'tan korkan, kuldan utanan, anladın mı? Yasadan ürken ve yasaya itaat edecek, yasalara itaat edecek, devletin koyduğu yasa itaat edecek yöneticiler gerekli bu ülkeye.
Resulullah diyor ki, Allah Resulü sövmeyin diyor. Altınızdaki insanlara ve topluma sövmeyin, hakaret etmeyin diyor. Onları söverek, hakaret ederek diyor, onları ehlileştiremezsiniz diyor. İşte onun için ne Allah size bu hakkı verdi diyor, tabii, ne de benim size böyle bir hakkım var diyor.
İşte onun için çok güzel bir kelam geliyor aklıma. Balık baştan kokar. Tamam mı? Benim balığımın başını kokmazsa ben Şampiyonlar Ligi'nde ülkem olarak bizim çocuklarımızla en az 6 takımla oynarım. İngiliz'in benden üstün tarafı nedir abi? Soruyorum sana. İtalya'nın, Fransa'nın, Almanya'nın hiçbirisi üstün değil benden. Çünkü bende bir de Allah'a inanç var yani. Utanma var, korkma var ve ona değer verme var. Hakkı bilirsen, hakkın kıymetini bilirsen Necmettin, yıkılmazsın. Hak seni korur kollar. Hakkın kıymetini bileceksin.
Yanlış anlamayın, bir örnek vermek istiyorum. Bir kulübümüzün başkanı başka bir forma giymiş çocuğun, çocuk fotoğraf çektirmek istiyor, isim vermeyeyim. O başkan çekip gitti. Senin dedi başkanın dedi burada dedi. Benimle
çekiyor. İşte biz onun için 6 takımla gidemiyoruz.
Ve o kulübün başkanı hala debeleniyor. Başarılı olacağım diye.
Olamaz. Olması mümkün değil Necmettin. Yol vermez Allah da yol vermez.
Çok
çünkü
güzel.
Sen adil değilsin. Adaletli değil, merhametli değilsin. Muhabbetin şiddete dayalı. Muhabbetin şiddete dayalı. Bak bütün kapıları muvaffakiyetli muhabbetin merhametlisi açar.
O zaman değerleri de uygulayacak olan kişinin değerleri uygularken bile mantıklı olması gerekiyor.
Mantık. Çok güzel. Mantık. Mantık kimde olur Necmettin? Kim, hangi insan mantıklı düşünebilir? Yani Allah'ın yarattığı bu kainatı görebilen gözler, konuşabilen dil ve bunların hepsinin iş başında ne var Necmettin? Kalp ve akıl var. kalp ve akıl var. Yani mantığı kalp ve akıl onaylar. Öyle mi? Kalbin ve aklın onaylamadığı mantığı sen kime dayatabileceksin? Bunun içinde Necmettin, Allah'tan korkacaksın, kuldan utanacaksın. Bugün çok ağır bir noktaya gittik. Bak bunun farkındayım. Bu çok ağır bir nokta. Ama bugün bizim çocuklarımızın oynamadığı liglerde, oynamadığı takımlarla şampiyonlar ligine gidemezsin. Bugün 6 tane takım.
Aslında bu bütün spor branşları için geçerli
abi,
değil mi?
Abi hepsi için.
Yani basketbol, güreş, yüzme, tabii, su topu.
Yani akledebilme, bunu akletmemiz lazım. Bak bunu bizim akletmemiz lazım. Yani bizim yönetim olarak talip olduğumuz zaman bir camiaya bizdeki en büyük özellik bu olacak. Allah'tan korkan, kuldan utanan. Eğer böyle bir yönetim anlayışı olursa o kulübün başarılı olmama ihtimali yok.
Yani en alttan en üste bütün kulüplerin yöneticilerinin çocuklarımıza emanet ettiğimiz, gençlerimize emanet ettiğimiz ve nesillerin devamını sağlayacak olan top olguyu yöneten kişilerin bu toplumun değerlerini temsil etmede en üste olan kişiler olması gerekiyor.
Kesinlikle. Olamaz yoksa
yani
başarılı.
Bugün şike iddiadan gelmeden önce baktım, yaklaşık 80'e yakın kişi gözaltına alındı. Kimi serbest, 80-90
başkanlar
kişi.
Var.
Başkan, yönetim kurulu üyesi.
İşte bu prova yapma amacımız
teknik,
o.
Teknik direktör iddialar var. Bunlar sorgulanıyor.
Ve milyon dolarlık kulüplerimizi bunlara teslim ediyoruz.
Evet.
Ve sonra da diyoruz ki niye başarı yok? Ya yol bile alamazsın abi. Yol verilmez. Sana yol verilmez.
Bir şey dikkatimi çekti Rıfkı abi programı kapatmadan önce. Bu savaş olayı İran gündemimiz, bizim konumuz değil. Olduktan sonra tekrar böyle bahis, kumar, iddia
unutuldu.
Olayları tekrar böyle reklamlar dönmeye başladı abi.
Tabii. Epstein unutuldu.
Yine o olay, diğer olay tabii unutuldu. Tabii. Yani insan, yani şunu demek istiyorsunuz.
Kafir çok güzel.
Şunu demiş. Demek istiyorsunuz. Evet, dünyanın akışında olağanüstü olaylar var, savaşlar var, var ama bir şekilde de hayatın, insan hayatının, gündelik hayatını devam ettiren kurumları, insanları, aileyi ayakta tutmamız için bizim sürekli bunları gündemimize almamız gerekiyor.
Bak muhabbet.
Necmettin, programımızın sonuna geldik.
Bu ülkelerde tamam. Yönetenler gerçekten merhametli muhabbet edebilselerdi çocukken, gençken, aileleriyle büyüdükçe muhabbet edebilselerdi. Bugün dünya bunları yaşar mıydı Necmettin? Soruyorum sana.
Ya dediklerinizden şunu anladım Rıfkı abi. Sorunuza cevap olarak aslında paradan, organizasyondan önce insanın kıymeti, onun değerini bilen, onun liderliğini, temsilciliğini yapacak lider profiline ihtiyacı var bu toplumun.
Bütün
hangi organizasyonu kurarsan kur.
Bütün olay bu. Şimdi bizim liderimize...
Programımızın sonuna geldik.
Bizim ülkemizin liderine niye muhabbet var Necmettin? Şu anda insan olarak herkes... Seveni de var, sevmeyeni de var. Sevmeyenler ideolojistler, ideolojik olanlar. Ama bugün dünyanın liderleri bile kendi ülkelerinde zaman zaman demeçler veriyorlar. Ne diyorlar? Çözerse bunu Türkiye çözer. Çözerse bunu Türkiye
tabii,
çözer.
Tabii.
Sen bugün dünyada uzlaşmacı ülke oldun ya.
Yani şehit...
Ya nereden nereye
çok
geldin ya?
Çok güzel bir noktaya geldi.
Nereden nereye geldin?
Ülkenin o kadar derin ve güçlü ki o ülkenin başındaki kişi sevsen de sevmesen de güçlü oluyor kendiliğinden. Ay. Çok güzel ifade ettiniz.
Neden? Çünkü muhabbetle büyüdü. Merhametle büyüdü.
Taç giyen,
şefkatle büyüdü.
Taç giyen baş akıllanır diyorsunuz yani.
Abi. Biat ettirir Allah herkesi ona. Allah ona herkesi biat ettirir. Niye? O Allah dediği için. Bu tabii, da final olsun.
Tabii büyük bir Allah dostunun dediği gibi büyük bir velinin, mutasavvufun, Ahmet Amiş Efendi'nin düşman girer çıkar bu topraklara ama Türk toplumu ve Müslüman Türkler ve Türk devleti ve Türkler bu coğrafyada kıyamete kadar baki kalır diyor.
Abi.
Bunun kıymetini, bunun kadrini bilip bu kısa dünya hayatında Rabbimizin bizden istediği imtihanın anlamını verip, soruların cevabını verip, anlamını bulup gitmek akıl kârı iş. Yoksa durumdan, vazifeden rol çalarak Allah'ın murat ettiği güzellikleri, hakikatleri, kerameti kendinden bilerek hangi mertebede olursan ol, ister spor kulübünün başında ol, ister
hepsi
altında
aynıdır.
Ol.
Lider oldun mu abi? Hepsi aynıdır.
Evet, hepsi kerameti kendinden bilmeyip, bu coğrafyanın, bu değerlerin, bu ay yıldızın arkasındaki o gücün ne olduğu üzerinde biraz da tefekkür etmek gerekiyor.
Altına imza atıyorum. İnsanların zehirlendiği birinci organ nedir Necmettin? Kulaktır.
Tabii.
Şimdi çok şükür bizim liderimizin şöyle bir tarzı var. Elhamdülillah. Diyor ki, tanıdığım için söylüyorum bunu. İnanıyorum bunu söylediğine de. Nefsim ya yola gel ya yoldan çekil Hakk'a gideyim diyor. Onun için de başarılı oluyor.
Evet.
Onun için de bütün dünya ne diyor? Çözerse Türkiye çözer. Uzlaştırırsa Türkiye uzlaştırır. Her savaşın sonunda Türkiye'ye gelecekler. Baba bizi kurtar.
Özetle Rıfkı abi.
Ya spor kulüplerinin başkanları da bence bizim liderimizi örnek alırlarsa, ülkeyi yöneten liderimizi örnek alırlarsa kulüplerimiz de çok başarılı olacak.
Tabii. Değerle, Ay Yıldız'ın temsil ettiği değerle insan, organizasyon, kulüp, kurum arasındaki ilişkiyi kopardığın anda, o lider o ilişkiyi kuramadığı anda başarılı olamıyorsunuz.
Kurumsallaşma olamaz ki. O zaman ben diyecek. Kurumsallaşmanın amacı ne? Biz.
Evet.
Ben dersen ne olur? İşte onun için ben diyorum ya, başkanlar ve yönetimler şampiyon olur. Olamazsa da bunların yüzünden olmaz. İşin özü bu. Onun için dua edelim. Allah'ım tüm camialarımıza birlik, beraberlik, dirlik adına gerçekten de ben diyen değil, biz diyen, kurumsallaşmayı ön plan alan, Allah'tan korkan, kuldan utanan liderler nasip etsin.
Amin. Çok teşekkür ederim.
Biraz ağır bir programa girdik Necmettin, ama üzüntüm şu ki, yani Şampiyonlar Ligi'nde bazı ülkeler 6-7 takımla oynarken biz hala kendi içimizde birbirimizi çekerek, birbirimize hakaret ederek, iterek ve kurumsallaşmayı beceremeyen, kulüpleri yönetemeyen, borç içerisine sokan insanlara değer veren, kabul gören bir toplum var. Kabul edilen bir toplum var bunlar tarafından. Ve bunların yüzünden de biz, o bizim çocuklarımız da Avrupa'nın tepesinde olması gerekirken hala orada olamama nedenidir.
Evet. Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir programın daha sonuna geldik. Bugün liderlik, lider kimdir, nasıl olmalıdır, hangi değerleri taşımalıdır, biraz bunlara girmeye çalıştık. Rıfkı abin de dediği gibi süremiz kısıtlı ve çok önemli konular. Bir 20-25 dakika, yarım saatte bütün her şeyi konuşmamız zor. Ama burada öne çıkan, çıkması gereken, çok önemli gördüğümüz hususları arz etmeye çalıştık. Rıfkı abimiz sporcu, profesyonel spor oynamış ve üst düzeyde federasyonlarda temsil makamlarında bulunmuş bir abimiz Rıfkı Soysal. Ben Deniz Necmettin Kemal de sosyolog eğitimci olarak bu konulara kafa yoran bir kardeşinizim. Umarım duygularımızın, düşüncelerimizin tercümanı olmuş oluruz.
Finalimiz olsun Necmettin.
Evet, Rıfkı abinin ricasıyla cümleyi okuyarak programı kapatıyorum. Esen kalın, hoşça kalın efendim. Saygılı zihinden daha soyut bir düzeyde hareket eden ahlaki zihin ise kişinin kendi çalışmasının doğasıyla içinde yaşadığı toplumun ihtiyaç ve talepleri üzerine kafa yorar. Bu zihin tipi çalışanların kişisel çıkarlarının ötesindeki amaçlara nasıl hizmet edebileceklerini ve vatandaşların herkesin esenliği için nasıl özveriyle çalışabileceklerini kavramlaştırır. Ahlaki zihin işte bu analizleri esas alarak hareket eder. Hoşça kalın efendim.